Ekonomi gündemi.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Ekonomi Gündemi canlı yayında başladı. Hoş geldiniz. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, program danışmanımız Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. Efendim 14.50'ye kadar sürecek birlikteliğimiz boyunca bizlere ulaşabileceğiniz iletişim yollarımız şöyle. +90 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Efendim bu hafta 2019 yılı büyüme beklentisini konuşacağız. Değerli konuklarımızla birlikteyiz. Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Sağ olun.
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden araştırma görevlisi Didem Koca, siz de hoş geldiniz efendim. Konumuzu sizlerle konuşacağız ama öncesinde bir telefon bağlantımız var. Feryal Ardal telefon hattımızda bulunacak ve kendisinden para piyasalarındaki bu haftaki gelişmeleri alacağız. Öncesinde bir sinyalimiz var. Sinyali dinleyelim, ardından bağlantıyı gerçekleştireceğiz. Evet değerli dinleyicilerimiz, telefon hattımızda TRT muhabiri Feryal Ardal bulunuyor. Hoş geldiniz efendim, buyurunuz.
Merhabalar, teşekkürler. Haftaya başlarken...
Feryal Hanım, bizleri duyabiliyor musunuz?
Evet, duyabiliyorum. Sizler beni duyabiliyor
musunuz? Duyamıyoruz. Evet, alo. Çok güzel. Şimdi merhaba, hoş geldiniz efendim.
Merhabalar.
Piyasalardaki son gelişmeleri alalım sizden.
Hemen aktaralım. Haftanın ilk işlem gününde bakıyoruz bu hafta neler takip edilecek, ajandada neler var diye. Öncelikle bugün Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de piyasalar kapalı. Amerika'da Cuma günü bizde büyüme verisi haftanın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın uzam karşılıklarla ilgili bir kararı var. Hemen onu aktaralım. Merkez Bankası finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan arttırılacağını bildirdi. Açıklamada söz konusu değişiklikle piyasadan yaklaşık 4,2 milyar Amerikan doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir denildi. Bunun üzerine bir miktar gerileme söz konusu oldu. Amerikan doları Türk lirası kotasyonlarında dolar TL'ye şu an baktığımda 6 lira 5 kuruş seviyesinde olduğunu görüyorum. Avro 6 lira 78 kuruş sadece piyasada. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 1683 lira, çeyrek altın 409 lira, gram altın 250 liradan işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1286 dolar. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %25,93 seviyesinde ve Borsa İstanbul %100'ü de 86 bin puan seviyesinin üzerinde tutunma çabası da sermaye piyasalarına dönük son rakamlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Haftanın ilk işlem günündeki son rakamları, para piyasalarındaki son rakamları TRT muhabiri Feryal Ardal'dan aldık. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Evet efendim, gelelim bu haftanın konusuna. 2019 yılı büyüme beklentisi başlığında konuşacağız. Öncesinde bir geçen yılı 2018 yılına son açıklanan veriler ışığında bir değerlendirelim. Nasıl bir yılı geride bıraktık? Türkiye ekonomisi için nasıl bir yıl oldu?
Evet, şimdi 2018 yılı ekonomik büyüme rakamı biliyorsunuz, hani son çeyrekteki bir daralma sonrasında %2,6'lık ama son çeyrekte %3 oranı bir daralma yaşanmıştı. Ve bu daralma da tabii geçen Eylül ayında açıklanan yeni ekonomi programının o dengelenme kapsamında cari açığın azaltılması dolayısıyla hani cari açık ile ekonomik büyüme arasındaki güçlü diyelim ilişki kapsamında çerçevesinde cari açık azaldığında ekonomik büyümede de bir yavaşlama olduğunu gördük. Yani o yeni ekonomi programı kapsamında. Ve 2018'deki yeni ekonomi program hedefleri ya da diyelim uygulanan politikalar çerçevesinde bunun işte yansımasını 2019'da da görmüş olacağız. Bu açıdan Cuma günü açıklanacak olarak olacak olan ekonomik büyüme rakamı, yani 2019 yılının ilk çeyrek büyüme rakamı bu anlamda önemli. Çünkü 2018 son çeyrekteki daralma, işte 2019 yılındaki ilk çeyrekteki gelecek rakam ve içinde bulunduğumuz ikinci çeyrek rakamlarıyla beraber aslında biz bir taraftan hem çeyrekler itibariyle bir yani performansı görmüş olacağız. Diğer taraftan da 2019 yılının tamamıyla ilgili de hani ekonomik büyüme rakamlarının ne olacağını görmüş olacağız. Yani şu anda yeni ekonomi programında geçen yıl Eylül ayında açıklanan yeni ekonomi programında bunun 2.3 olduğunu biliyoruz hedef olarak, ama yani gelişen şartlar, dış koşullar, konjonktür ya da işte en son uluslararası kurum ve kuruluşların açıkladığı beklentiler var. Yani gelişen konjonktüre bağlı olarak farklı rakamlardan bahsediyoruz. Tabii 2019 belki de esas olarak yani odaklanmamız gereken yani hani Cuma günü açıklanacak ama belli tahminler var 2019 birinci çeyrek rakamlarıyla ilgili ve bize hani öncü göstergeler genelde kullanırız. Yani öncü göstergeler dediğimiz ekonomik büyüme ile ilgili ya da işte üretimle ilgili birebir belli göstergeler var. Mesela bunlardan birisi sanayi üretim endeksi. Sanayi üretim endeksi rakamlarına baktığımızda işte ortalama %4.8'lik bir daralmanın olduğunu görüyoruz. Yani beklentilerde zaten hani son 2018 yılının son çeyreğindeki daralmanın ilk çeyrekte de hatta bunun ikinci çeyreğe de yansıyacağı ve 2019 yılının ikinci yarısında hani daha pozitif bir büyümenin olacağı bir öngörüsü var. Şimdi öncü göstergelere baktığımızda aslında sanayi üretimde bir daralmanın olduğunu görüyoruz. Bunun ortalamasında %4.8 Ocak, Şubat, Mart itibariyle. Dolayısıyla hani burada bir daralma olacak. Belki hani aynı miktarda genelde de olmuyor. Çünkü hani farklı diyelim şeyler var, dinamikler var. Ama hani ne kadar olacağını yani tahmin etmek zor ama diyelim %1-2 arasında bir şey var, bir ekonomik büyümede bir daralma olacağını bekliyoruz. Tabii bunun küçük olması, ikinci çeyrekte bunun biraz daha hani toparlanması ve son ikinci yarıda ki toparlamayla hani şu andaki yeni ekonomi programında bu 2.3 ama hani bunun gerçekleşmeyeceği de aslında yani o dönem diyelim 2018 Eylül ayındaki konjonktür şartlar, iş koşullarla bugünkü şartlar, konjonktür farklı ama yani bu hedefe ulaşma konusunda diyelim çabalar olacaktır ama dediğimiz gibi yani bugün şartları çok değiştiğini söyleyebiliriz. Bu açıdan birinci çeyrekteki öncü göstergelerden sanayi üretim bunu gösteriyor. Hatta mesela işte daha şey açıklanmadı. Ekonomistlerin o Adana Ajansı'nı ya da başka kurumlarını bu anlamda ekonomistlere sorduğu belli beklentiler var. O da aşağı yukarı diyelim 1-2 gün sonra.
Anket hani, beklentileri. Evet,
anket beklentiler öncü gösterge gibi. Yani sanayi üretimi bir öncü gösterge ise bir şekilde ekonomistlerin, diyelim iktisatçıların bu beklentileri de bir şekilde hani birinci çeyrekteki gelecek rakamlar hakkında bize bilgi veriyor. Tabii burada bir şey de hani özellikle vurgulamak gerekiyor. Çünkü Türkiye özellikle bu yeni ekonomi programında dengelenme kapsamında bir hedefi var. Yani hani yüksek büyüme beklentisinden çok dış finansman ihtiyacını azaltma konusunda önemli bir değerli bir motivasyonu var. İşte hatta işte açıklanan rakamlara baktığımızda Nisan ayı itibariyle işte cari açın yani son 12 aylık yani Nisan ayı itibariyle son 2 aylık cari rakamın işte 12 milyar dolar oldu ve yıl itibariyle de yani 2019 yılı itibariyle de 20 milyar doların altında bir bir cariyeden bahsediyoruz. Yani hani işte 50 milyar dolardan bahsettiğimiz o cari açık rakamlarının 20 milyar doların altına girmesi bu anlamda önemli. Hani dış finansman ihtiyacının azaltılması açısından önemli. Tabii
büyümeyle yani, olan ilişkisi hemen konuşuluyor bu noktada da.
Tabii yani şimdi cari açık yani azaltmak iyi bir şey çünkü finansman ihtiyacınızı azaltıyorsun, işte kırılganlıkları azaltıyorsunuz ya da uluslararası piyasalarda özellikle dış finansman ihtiyacının arttı dönemlerde diyelim işte şu koşullar da aleyhinize olduğu durumlarda Fed mesela faiz arttırdı ya da işte dışarıda para bulmanın maliyeti yükseldiğinde cari açığın artmış olması daha yüksek miktarlarda faiz kırılganlıklar dolayısıyla yani böyle borç faiz döngüsü işte hani geçen yıl Ağustos'ta yaşadığımız o faiz kur enflasyon döngüsünün çok hızlı çalışmasına da neden olabilir. Yani bu anlamda önemli. Tabii Türkiye ekonomisinde bu anlamda da işte bir yapısal sorunu var. Yani biz diyelim cari açığı azalttığımızda aslında ne yapıyoruz? Ekonomik büyümeden de vazgeçiyoruz. Yani hani keşke cari açığı azaltsaydık işte ekonomik büyümeyi biraz daha hani biraz arttırabilseydik ya da ekonomik büyüme artsaydı. Maalesef öyle bir yapısal diyelim sorunumuz var ve bu yapısal sorunları gidermek adına da işte son dönemlerde bu yapısal reformlar işte en son açıklanan bu özellikle belli stratejik sektörlerde işte ivme programı var. Hani orada da işte belli sektörlerdeki hem üretimin hem işte ihracatın artırılması esas oradaki mantık yurt dışından satın aldıklarınızı burada üretmeniz. Yani bir ithal ikameciliğinden ziyade ne yapıyorsunuz? Burada üretiyorsunuz. Ürettiğiniz hem kendiniz tüketiyorsunuz hem de
dışa bağımlılık azalıp yerli üretimle teşvik etmiş oluyorsunuz.
Hem de ihracat yapma diyelim imkanı var. Hı-hı. Hani keşke onu yani birçok sektörlerde özellikle Türkiye ekonomisinde yani bizim ithalatımızı arttıran ya da işte dolayısıyla cari açığımızı arttıran sürekli olarak yani dış finansman ihtiyacını bulmayı bizi zorlayan yani o alanlardaki üretim artışı Türkiye'yi rahatlatacaktır.
Burada
yani,
katma değerli üretim söz konusu olan değil mi?
Tabii yani hem katma değerli üretim hem de gerçekten yani işte Türkiye'de üretilebilecek bazı malları biz ne yapıyoruz? Dışarıdan diyelim ithal ediyoruz. Yani ithal ettiğimizde hem buradaki üretimden vazgeçmiş oluyoruz hem bu ithal edildiği için işte bunlara diyelim bir şeyle hani kaynak diyelim ayırıyoruz. Yani ülkeden ithalat dolayısıyla bir kaynak çıkışı oluyor. İşte istihdam azalıyor. Yani hani ekonomik anlamda birçok makroekonomik anlamda birçok değişkenin hani etkilendiği bir süreç başlıyor. O yüzden hani son dönemlerde bu anlamda bu cari açığı azaltırken ekonomiyi de canlandırmak ya da işte ekonomiye de ivme kazandırmak. Çünkü cari açığı azaltırsınız hani üretim yapmayınca hani girdiği azaltırsınız işte ne bileyim ithalatı kıstığınızda ya da hani cari açık dış ticaret ve cari açık azalsın diye yani üretimi engellediğinizde yani çok şey olmayabilir yani anlamlı olmayabilir çünkü yani üretim olursa işte ihracat yaparsınız, üretim olursa işte gayri safi milli hasılanız artar, kişi başı geliriniz artar, üretim olursa gayri safi milli hasıla artınca işte ne diyoruz borcun milli gelir içerisindeki payı azalır çünkü yani üretim azalınca borç artınca yani cari açık kadar borç ekonomi için bir tehdit olmaya başlıyor. Yani hani milli gelir içerisindeki borcun miktarı artmış olması, bütçe açının artmış olması o anlamda hani bu üretim kısmına da Türkiye'nin gerçekten odaklanması gerekiyor. Tabii biz hani bunu yaparken kolay değil yani çünkü yapısal bir sorun var. Yani bu kolay olsaydı hemen yapılırdı değil mi? Yani cari açık azaltılıp diyelim üretim yapılırdı ama hani kısa sürede hayata geçirilecek şeyler de değil. Peyderpey bir şekilde yapmak lazım. Tabii esas sorun hani bu işte yeni ekonomi programı sonrasında hem şeyler de değişti yani konjüktür de değişti. Yani dışarıda gerçekten Yani ne kadar cari açık azaltılıp dış finansman ihtiyacı azalıyorsa da faizler çok yüksek. Yani biz işte şu andaki Merkez Bankası'nın diyelim işte faiz, politika faizi %24, yani sahaya indiğinizde çok daha yüksek faizlerle karşılaşabilirsiniz yani ticari anlamda. Bu hani bu faizler yüksek olması bir taraftan belki işte yatırımları, harcamaları, enflasyonu dizginleme anlamda önemli ama yani faiz ve yatırım arasındaki ilişkiye de baktığımızda faizlerin yüksek olması yatırımları azaltıyor. Yatırımların azalması ne yapıyor? Ekonomik büyümeyi düşürüyor. Yani zincirleme birçok makroekonomik değişkeni de etkileyebiliyor. Bu anlamda yani hani son dönemlerde halen faiz özellikle bu finansal kırılganlığı azaltmak, işte finansal istikrarı sağlamak ya da dışarıdan hem para getirmek hem de hani buradan para çıkışını önlemek ya da işte yani paranın sevmen burada kalması konusunda faiz bu anlamda önemli araçlardan birisi. Maalesef hani yüksek faiz verdiğinizde insanlar ne yapıyor? İşte parasını getiriyor ya da bankaya yatırıyor mevduat olarak. Bu anlamda böyle bir de durum var yani bu dönemde. Tabii dışarıdaki konjüktür yani işte hani dış konjüktür. Diyelim işte
ABD-Çin
ticaret savaşı yani biz her ne kadar diyelim hani üretim anlamda belli problemlerimiz var ama kendi iç girdilerimizde işte ekonomik büyümeye katkı yapabilecek bir de dış faktörümüz var. Hı-hı. Yani işte ihracat.
Hı-hı. Yani onu da dış talep yani lazım.
Ama diyelim ticaret savaşları olduğunda burada yani küresel ticaret daraldığında yani işte insanlar gelir kaybına uğradığında sizin ihracat yapma şansınız da azalıyor ya da işte yani küresel ticarete bağlı olarak belki yani küresel ticaret içerisindeki payımız çok düşük olmasına rağmen bir şekilde oradaki şey etkilendiğinde sen de ihracat yapman ya da işte ihracatın azalabiliyor.
Avrupa'da en önemli ticari ortamımız
yani,
değil mi?
Tabii yani aynen öyle diyelim işte AB ile ilişkilerde olsun işte Doğu Akdeniz'de mesela şimdi bir gerginlik var yani hani enerji üzerinde ama aktörlere baktığınızda işte Türkiye'nin işte ihracat yaptığı işte Almanya'sı, Fransız'ı diyelim İngiltere'si yani birçok ülkenin orada olması yani hani gittikçe de bir sıcak bir şeye doğru gitme durumu var. İşte ABD ile ilgili yaşadığımız diyelim sıkıntı özellikle bu S-400'lerle ilgili o ayrı bir konu zaten. Hani hem yani şu andaki ilişkiler anlamında hem de bundan sonraki dönem özellikle de yani bu işte Haziran ve Temmuz'daki şey göz önünde bulundurduğunuzda ikinci çeyreğin sonu işte üçüncü çeyreğin başı hani o anlamdaki hani bu gerginlik nereye varır? Hani bu ekonomik anlamdaki şey
ne olur? Önümüzdeki dönemde mi göreceğiz?
Yani, evet yani çünkü o biraz da hani zaman geçtikçe yani geçmiş dönemlerde de mesela işte Brunson davası dolayısıyla belli sorunlar yaşandı. Hani burada Amerika'nın tehditleri var işte yaptırımlar uygulanacak, bu olacak, şu olacak. Hani bunun hem kur üzerinde hem işte ekonomik üzerinde hem yatırımcı anlamında çünkü bu şeyi de etkiliyor. Yani hani biz diyoruz yani kırılganlıkların azaltılması için Türkiye'nin bir şekilde de dışarıdan para ihtiyacı var. Hani para gelmesi gerekiyor. Doğrudan yabancı yatırımcı gelmesi gerekiyor. Hani bu tür kırılganlık oluşturabilecek hem içeride hem diyelim dışarıda ekonomik, siyasi, politik yani birçok faktör maalesef bu anlamda bir risk unsuru olarak önümüzde duruyor. Bazen yani bizimle ilgili olmayabilir ama Çin'le ABD arasında yani hani derinleştikçe çünkü artık farklı firmalara, büyük firmalara da işte yaptırım sürecine gelmiş olması hani bunun sanki daha böyle genişleyeceği, daha çok artacağı ya da daha farklı bir aşamaya geleceği konusunda da
küresel
şey var yani. Evet bir şey var, beklenti var. Çünkü hani ilk başlarda böyle vergilerin artışı ile ilgili Amerika'nın tek tarafı, sonra Çin buna uydu ama sonra Amerika bunu firma bazında diyelim yapmaya başladı. Bu yatırımların işte şeyini, kapsamını değiştirdi diyelim, belli tehditler var. Dolayısıyla hani yani bunun nereye varacağı konusunda da aslında hem küresel ticaret anlamında küresel büyüme beklentilerinde içinde de biz de olduğumuza göre, hani dünyayla iç içe olduğumuz için biz de bir şekilde etkileyeceğini öngörebiliriz ve buna göre işte belki tedbirler almak lazım ya buna göre adım atmak gerekiyor. Yani bu riskler yani her zaman vardır ama yani son dönemlerdeki riskler açıkçası özellikle işte ABD ile Çin arasındaki bu hani işte dünyanın birinci ülkesi olmak gayri safi anlamında işte ABD ile Rus şey Çin arasındaki bu savaş, yani kimin dünyanın en yüksek gayri safi milli hasılasına sahip olacak konusundaki mücadele bundan sonra daha da sertleşeceğini düşünüyorum. Çünkü ABD şu anda arada şu yukarı diyelim 7-8 trilyon dolar var. Bunun kapanmasını istemiyor. Bir taraftan işte hani ticaret burada çok önemli bir faktör. İşte İpek yolunun, yeni İpek yolunun hayata geçirilmemesi konusunda çok ciddi diyelim engellenmeleri var. İşte bunun hayata geçmemesi konusunda çabası var. Çünkü işte Çin bu ticareti Avrupa Birliği'ne taşıyınca, yani tek kara ve deniz yolu itibariyle, yani Çin'in gerçekten önü anlamaz ya da işte dünya ekonomisindeki hegemonyasını perçinleyecektir. İşte belki de kısa sürede, belki daha var ama yani hani bir sürecin başlaması bile çok şeyi değiştireceğini düşünüyor. O anlamda hani bunun gerçekleşmemesi ya da aradaki farkın azalmaması adına yani bu mücadele daha da hızlanacaktır. Bir taraftan da işte enerji anlamında ABD'nin işte şu andaki Doğu Akdeniz'deki şeyleri, oradaki varlığı, işte şu anda İran'la savaş haline gelmesi, Körfez'de bulunması aslında yani bu pastadaki pay diyelim azaldıkça Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu çok
daha
hani, saldırgan hale geldiğini söyleyebiliriz ve bunu kabullenmediğini görüyoruz ve bu kabullenmeme bir şekilde daha yani hukuk ya da işte değil de işte güçlüyüm dolayısıyla benim hakkım gibi bir algıyla buralarda olduğunu söyleyebiliriz ve dediğimiz gibi daha da sertleşecek bir ya da işte küresel ticareti de etkileyecek bir duruma doğru gittiğini söyleyebiliriz.
Evet Didem Hanım, küresel ölçekte yaşanan pek çok olay ekonomiyi doğrudan etkiliyor. Evet. Biz büyüme beklentilerini konuşuyoruz. Şimdi 2018 yılında 2.3 olarak öngörülmüştü yeni ekonomi programında. Sizin öngörüleriniz neler?
Ben de Erdoğan Hocam gibi bir 2018'i
değerlendirerek
sonra belki öngörülere değinmek gerekir. Türkiye ekonomisinin 2018 yılında geçirmiş olduğu dönemde büyüme anlamında %2.6 oranında bir büyümenin söz konusu olduğunu gördük. Tabii bu son çeyrekte %3'lük bir daralmayla sonuçlandı. Kişi başı gelir anlamında bakıldığında yine maalesef kişi başı gelirde 10 bin doların altında kaldı. 9.632 dolar şeklinde kişi başı gelir gerçekleşti. Tabii bu gerçekleşen rakamları yeni ekonomik programla karşılaştırıldığında aslında 2018 için söyleyecek olursak yeni ekonomik programda 3.8 şeklinde bir hedef söz konusuyken gerçekleşen rakam 2.6 oldu. Dolayısıyla yıl sonu hedefini 1.2 gibi bir puanla 1.2 gibi bir puanla bu yeni ekonomik programdaki hedefi ıskalamış olduk. 2018 yılında büyüme, hani çeyrek bazında büyüme rakamlarına dan söz edecek olursak birinci çeyrekte 7.2, ikinci çeyrekte 5.3, üçüncü çeyrekte 1.6 ve dördüncü çeyrekte dediğimiz gibi %3'lük bir daralmayla seyretmişti. Ama tabii ekonominin gidişatının nasıl olacağı, bu daralma sürecinin ne kadar süreceği önemli. Tabii burada öncü göstergeler de söz konusu. İnerdoğlu'ca da konuşmasında bahsetti. Öncü göstergeler ekonomik büyüme tahmini için, ekonomik büyümenin belirleyici şeyleri için, kriterleri için öncü göstergeler önemli. Bunlardan biri cari açık, diğeri de sanayi üretim endeksi. 2018 yılının son çeyreğinde özellikle sanayi üretim endeksine bakıldığında Ekim ayında %5.7 oranında gerçekleşmiş sanayi üretim endeksi. Kasım ayına gelindiğinde 6.5 ve Aralık ayında da %9.8 oranında bir azalış söz konusu olmuş. Dolayısıyla sanayi üretim endeksinin 2018 yılındaki bu son çeyrekteki düşüşünün aslında diğer bir nedeni de bu sanayi üretim endeksindeki düşme. Yani bunun etkisiyle de son çeyrekte bir daralmanın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz.
Mesela ekonomik büyüme rakamlarıyla sanayi işte üretimi arasında gerçekten güçlü bir şey var, bir ilişki var. Yani hani aynı miktarda olmayabilir. Yani çünkü işte hani üretim tarafı var ama diğer taraftan işte belli dönemlerde diyelim sanayi üretim azalır ama o dönemlerde işte belli sektörlerde işte ihracat yapılır ya da işte çok
turizm
böyle
diyebilir miyiz?
Yani daha çok böyle o gelir gibi hani turizm daha şey hani çok daha orada görülen bir şey yani dış talep açısından. Turizm ihracatın artmış olması yani diyelim işte talepte bir azalma olduğunda ya da işte kamu harcamalarında bir azalma olduğunda onu telafi edebilecek. Hatta işte sektörlerde böyle hani dış talepten beslenmeyen ya da işte ithalat ağırlıklı diyelim girdi kullanmayan sektörler de olduğunda yani bunun doğrudan yani yurt içi girdilerle üretilen şeyin malların ihracat yapılması direkt olarak bu anlamda ekonomik büyüme önemli katkı yapacağını söyleyebiliriz. Mesela birinci çeyrekteki ortalamaya baktım 2019 İşte Ocak, Şubat, Mart sanayi üretim endeksindeki daralma 4.8. Yani bu bir önceki şeyde mesela çeyrekte çok daha yüksekti mesela işte Ekim, Kasım, Aralık'ta.
9.8'de.
Evet ama daralmaya baktığınızda işte %3 yani hani 1/3 o oranında bir daralma olduğunu görüyorsunuz. Yani sanayi üretimle karşılaştırdığımızda burada 4.8 olduğunda hani aynı şeyi orantıyı kurduğunuzda işte 1.5 gibi gözüküyor. Yani hani sanayi üretimle ekonomik büyüme arasında. Hani oradaki hani birebir ilişki ne kadar olduğunu ya da işte hani daralmanın ne kadar olabileceğini tahmin etmek için biraz da şeye bakmak lazım. Dediğimiz gibi işte ihracata da bakmak lazım. Yani ihracat bir anlamda sanayi üretimdeki daralmayı telafi edebilecek önemli faktörlerden birisi olabilir ve bu hani daralmayı çok daha da azaltabilir. O yüzden yani iktisatçılar, biz ekonomistler genelde sanayi üretim endeksini çok hani ciddiye alıyoruz ama yani bu diyelim %4 daraldı, ekonomi büyüme %4 daralmaz. Yani hani diğer faktörlere de bir şekilde de bakmak gerekiyor.
Tabii sanayi üretim endeksinin ne kadar önemli olduğunu bu anlamda söylemek gerekir. Çünkü sanayinin ve üretimin bir aslında bir ülkenin bir karnesini göstermesi açısından önemli. Yine işte yıllık verimler geçmişlere, geçmişe ait yıllarla ilgili verilerle karşılaştırmalı bir şey sunan, inceleyen bir rapor olması açısından ülkelerin yine ekonomik büyüme anlamında göstermiş olduğu ya da gösterecek olduğu performansların da anlamak anlamında önemli bir endeks olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan ekonomik büyümeyi etkileyen önemli bir gösterge tabii cari açık. Cari açık ekonomik büyümeye karşı bir tehdit de oluşturabilir. Onu destekleyebilir de. Eylül ayında geçen yılın Eylül ayındaki uygulamaya konan az önce dedik yeni ekonomik programda bir dengeleme kapsamında devam ediyoruz ekonomide ve cari açığın, açığın ekonomiye yönelik bir tehdit oluşturmaması adına düşük cari açık ve düşük ekonomik büyüme politikası tercihi yapıldı. Ve bu tedbirlerle birlikte 2017 yılında özellikle %7.4 olan bir ekonomik büyüme söz konusuydu 2017 yılında. Ve 2018 yılında bu büyüme 2.6'ya geriledi. Cari açık bazında bakacak olursak bunlara cari açığın 47 milyar dolardan 27 milyar dolara düştüğü şu anda da 20 milyar doların altında bir cari açığın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında cari açığın yine gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı da 2017 yılında %5.5 iken 2018 yılında bunun 3.5'lara doğru gerilediğini söyleyebiliriz.
Tabii burada ben cari açıktan bahsederken esas yani işte bir tercihimiz nedir şu anda? İşte düşük cari açık ve düşük büyüme. Yani hani bir işte dengeleme olsun, problem olmasın, işte kırılganlık oluşmasın. Ama ekonomik büyümeden bir şekilde de vazgeçiyoruz ama yani tabii Türkiye'nin yani hedeflediği ya da olması gereken aslında yani düşük cari açık işte orta yüksek büyüme yani bu orta yüksek ne kadar denildiğinde aslında işte diyoruz ya işte bir ara şey vardı %5 enflasyon 5 büyüme ve 5 faiz yani hani o 5 büyüme gerçekten yani Türkiye ekonomisi için belki şey olabilir çok daha yüksek büyüme rakamlarına ihtiyaç var ama yani sürekli olarak diyelim bir yıl işte 6-7 sonra 1-2 hani düşmektense böyle ortalama diyelim %4-5 ortalama tutturmak hani sürdürülebilir büyümenin olması önemli çünkü bu bir taraftan yani sizin fedakarlığınızı azaltır. Çünkü düşük büyüme, düşük cari açık dediğinizde ne yapıyorsunuz? Fedakarlıkta bulunuyorsunuz. Yani ekonomik büyümeden vazgeçiyorsunuz. Yani Türkiye'nin diyelim %5-6 bir potansiyeli varsa tutup yüzde diyelim işte 2 gibi 3 gibi yani yüzde yarı yarıya hani şey hedefinizin altında ya da potansiyel büyümenizin altında büyüdüğünüzde bir kayıp oluyor. Yani hem gayri safi anlamda, gayri safi milli hasıl anlamda bir kayıp. Diğer taraftan da dediğimiz hep söylüyoruz. İşte işsizlik rakamları şu anda işte %14.7. Hani bu işte her yıl işte 809 bin kişi, 1 milyon yaklaşık kişi iş gücüne giriyor. Yani hani işte piyasaya giriyor ve bir taraftan o %14.7'yi işte düşürmeniz lazım. Diğer taraftan da İşte yeni piyasaya giren yani işte iş gücüne de bir şekilde iş bulmanız gerekiyor. Bu da ancak dediğimiz gibi yani hani orta ya da işte hani belki işte yüksek düşük cari açık yüksek büyüme ikileminin tercih edilmesiyle de birebir ilgili. Çünkü hani düşük cari açık gerçekten hani bizim gibi ekonomilerde işte enerjide diyelim bağımlı olan ya da işte düşük cari açık arttığında işte daha fazla problemler olduğunda diyelim işte finansal bir baskı yediğimizde ya da kırılganlıklar arttığında çok daha maliyetli bir sürecin oluşması bu yüksek büyüme yani şey getirmiyor yani kar getirmiyor ne yapıyor hani avantaj sağlamıyor daha çok problemler oluşturabiliyor. Hatta mesela işte kişi başı gelire baktığımızda yani işte bir yere kadar taşıyorsunuz. Diyelim işte orta gelir grubunun üst dilimindeyiz. Yani işte diyelim orası üst dilimin ya da yüksek gelirli ekonomiler içerisine girmek için 12 bin diyelim 12 bin doların ya da işte 12.500 doların üzerine çıkmanız lazım ama oraya varmadan tekrar diyelim düşüyoruz ya da işte bir kırılganlık oluşuyor ya da kurlarda artış oluyor ya da işte düşük cari açık, düşük büyüme tercihinde gayri safi milli hasıla düştüğünde ne yapıyoruz? Tekrar biz yani bulunduğumuz gelir grubunda yani biraz aşağı iniyoruz. Yani biraz patinaj yapmak zorunda kalıyoruz. O da uzun süre ne yapmanız lazım? Yani orada kalmanıza da maalesef neden olabiliyor. Yani hani bir tuzak demiyoruz ona ama bir patinaj hali yani kişi başı gelirin böyle işte 9-10-11 bin arasında gidip gelmesi aslında bu dediğimiz hani o düşük cari açık, düşük büyüme ikileminin zorlamasıyla ortaya çıkan bir sonuç olarak da bakabiliriz.
Tabii bu cari açık ve ekonomik büyüme, bu ikilem sadece hani günümüzde yaşadığımız bir durum değil. Hocam da söylediği gibi Türkiye'nin aslında yapısal bir problemi. Örneğin 2011 yılında %8.5 seviyelerinde bir ekonomik büyüme söz konusuyken burada cari açığın gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %10'a dayanmış ve 2012 yılında bu cari açığın düşürülmesi için düşük büyüme politikası yoluna gidilmiş ve bunun sonucunda da 2012 yılında ekonomik büyüme %2.2 olmuş ve cari açığın gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı da %6'lara kadar düşürülmüş. Dolayısıyla bu cari açık Türkiye'nin işte yüksek büyüme, yüksek gayri safi yurt içi hasıla gibi rakamlara ulaşabilmesinin önünde aslında bir engel gibi durmakta. Bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Yani diğer yandan da girdi eksikliği gibi bir kısıt görevinin de olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bu da Türkiye'nin üretim kapasitesini işte kullanmasını sağlayacak ya da sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirebilmek için önünde bir engel teşkil ediyor. Dolayısıyla cari açığın da sürdürülebilir cari açık haline getirmek tabii ki Türkiye ekonomisi için önemli. Peki neler yapılması gerekiyor Türkiye anlamında cari açıkla mücadele edebilmek için ve cari açık ve ekonomik büyüme o ikili çıkmazdan kurtulabilmesi için? Tabii ilk başta dış finansman ihtiyacını artıracak olan mevcut üretim yapısını değiştirmesi gerekiyor. Bunun başında da enerji yani enerji ithalatına olan bağımlılık sebebiyle bu üretim yapısının değiştirilmesi gerekiyor. Belki alternatif yerli kaynaklarla bu ihtiyacın karşılanması gerekiyor. Diğer yandan doğrudan yabancı yatırımlar, doğrudan yabancı yatırımlara yönelik teşviklerin sunulması, ülkenin bir güven ortamının tesis edilmesi, dolayısıyla yabancı yatırımları ülkeye çekebilmek adına bunlar önemli tercihler olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Türkiye sadece bu içerisinde yaşadığımız zorlu süreç değil. Geçmişte de yani 2010'larda, 2012'lerde, 2013'lerde de oldukça önemli sınavlardan geçti. Ve dolayısıyla bu büyüme rakamlarında aslında o dönemlerde de ulaştı. İşte cari açığın kontrol edilebilmesi için 2012 yılında özellikle ekonomik büyümeden, büyümede herhangi bir fren, bahsettiğimiz gibi fren yapılmıştı. Ve daha sonra 2013 yılında bir Gezi olayı patlak verdi. Sonrasında yaşanan 17-25 Aralık darbe girişimleri, yine 2016 yılında 15 Temmuz darbe girişimi gibi çok önemli ekonominin sağlam yapısı, işte siyasi istikrarı ne kadar güvenli olduğunu aslında gördük. Ya bunları herhangi bir sorun yaşamadan üstesinden gelindiğini gördük ve herhangi bir ekonomik krizle de karşılaşılmadı. Dolayısıyla 2018 yılında da neden geçtik? İşte kur üzerinde yapılmış olan bazı ekonomik saldırılar oldu. Bunun dışında yakın dönemde işte gıda ürünleriyle ilgili yaşanan süreçler, işte bunlara yönelik atılan adımlar gibi bu sürecin geçişini ve atlatılmasını aslında o güvenli ekonomi sayesinde kolaylaştırılmış oldu. Dediğimiz gibi şu anda uygulanan dönem, yani 2019 ve 2021 dönemi dengeleme, değişim, disiplin sloganıyla yeni ekonomik programında yerini aldı. Enflasyon anlamında da bakacak olursak yeni ekonomik programla ilgili ile birlikte başlayan ekonomik dengeleme fiyatları da aslında olumlu yansıttığını söyleyebiliriz. Özellikle enflasyonun %19.67'lere gerilemesi bunun önemli bir göstergesidir. Tabii uzun vadede bakmak lazım. Türkiye'nin şu anda şu andaki manzarası tabii ki yüksek gelirli ekonomilere girebilmesi için herhangi bir şeyin söz konusu olduğunu göstermiyor. Ama uzun vadede neler yaşanacağı, nasıl dönüşümler olacağını göreceğiz hep birlikte.
O da tabii hani daha çok yüksek büyüme rakamlarıyla da birebir ilgili. Yani yüksek kişi başı geliri ulaşma. Dolayısıyla yani aslında burada bir taraftan işte hani ne diyoruz, yani ekonomik yapıdaki değişime bağlı olarak diyelim dış finansman ihtiyacının azaltılması, ithalatın azaltılması, diğer taraftan da üretimin gerçekleştirilmesi. Yani bu da gerçekten kolay bir şey değil. Yani kolay olsa değil mi, hızlı bir şekilde bu yapılır. Hatta işte dış finansman ihtiyacının azaltılması için ya işte temel üretim için temel girdilerin burada diyelim üretilmesi gerekiyor. Ama bazılarında sizin yapma şansınız yok. Mesela enerji konusu. Hani Türkiye işte enerji anlamda bağımlı bir ülke. İşte doğalgazda yüksek bağımlılığımız var. Yine petrolde yine o anlamda %80 üzerinde işte Türkiye'nin petrolde dışa bağımlı. Yani hani yeni diyelim enerji kaynağı bulmadığımız sürece ya da işte diyelim Doğu Akdeniz'de hani keşke işte doğalgaz bulsak, işte petrol bulsak. Yani belki yani girdiler dediğimiz gibi diğer girdiler, üretim girdilerini burada üretebiliriz ama yani enerjiyi yani ancak bulmakla, keşfetmekle bir şekilde ne yaparız? Hani bu dışarıya bağımlılığımızı azaltmış olur. Dışarıdaki o bağımlılığın azaltılması gerçekten yani hani finansal kırılganlıkların azalttığı gibi kurlarda da o şoku yaşamayacağız ya da işte diyelim dolarda bir artış olduğunda bu neye yansıyor? İşte petrol fiyatlarına yansıyor, doğalgaz fiyatlarına, çünkü hepsi diyelim dolar petrol bazlı olduğu için ya da dolarda diyelim fiyat artışı olduğunda temel girdileri siz ithal ettiğinizde bir anda her şeyin fiyatı değişiyor. İşte yani biz şey çok açık bir şekilde diyelim gördük, o işte Ağustos'taki kur şoku dolayısıyla enflasyon kur ilişkisini nasıl çalıştığını çok açık bir şekilde gördük. Hatta bunun işte faiz üzerindeki etkisi, çünkü birine bağlı, çünkü diyelim enflasyon arttığında kur TL'niz diyelim değer kaybediyor, işte diyelim dolar değer kazanıyor ve dolardaki değer kazancı birçok makroekonomik değişkeni bu anlamda olumsuz etkileyebilir. O yüzden hani bazen dediğimiz gibi yani elinizde olmayan sebepler ya da dış faktörlerden yani ekonomik büyüme rakamları etkilenebiliyor ama bir taraftan da yani elinizde olan diyelim belli yapısal reformlar, yani hani bu diyelim girdilerin ülke içerisinde üretilmesi, yani sizinle diyelim ilgili çabalarınızla ilgili, diğer taraftan da tabii yani Türkiye dışarıya bir açık bir ekonomi olduğu için ya da işte dış finansman ihtiyacına halen ihtiyacımız var. İşte hem özel sektör, kamu, bankalar neyse bir şey, dış finansmana ihtiyacımız var. Bu finansmanın gelmesi için de yani işte koşulların iyi olması gerekiyor ya da yani para olarak, borç olarak değil de işte diyelim yatırım olarak gelmesi gerekiyorsa da doğrudan yabancı yatırım anlamında da yatırım ortamının iyileşmesi gerekiyor. Yani siz diyelim yatırım ortamı ile ilgili probleminiz varsa, engeliniz varsa doğrudan yabancı yatırımları engelleyici faktörler varsa alternatif birçok ülke gidebilirler ya da işte diyelim Doğu Avrupa'daki birçok ülke bizimle rekabet eder durumda. Romanya'sı diyelim, hani hatta AB ülkesi olan diyelim Bulgaristan ya da diğer ülkeler. Dolayısıyla yani oraya gidebilecek o doğrudan yabancı yatırımların işte Türkiye'ye gelmesi ve Türkiye borçlanmadan, yani işte yüksek faiz ödemeden, maliyetleri arttırmadan yani doğrudan yabancı yatırımların ülkede direkt olarak yatırım yapması hem finansman ihtiyacınızı gerçekten yani direkt etkili, çünkü borçlanmıyorsunuz. Diğer taraftan da buraya yatırım yaptıklarında üretim artışı sağlıyor. Yani işte teknoloji transferi sağlıyor. Nitelikli iş gücü transferi sağlıyor. Yani farklı bir yani pozitif birçok alanda iyileştirme sağlayarak sizin yani daha rekabetçi olmanıza, üretmenize, ihracat yapmanıza da bu anlamda bir katkı yapar ve dediğimiz gibi hani ihracat en önemli, büyümenin önemli faktörlerinden, dinamiklerden birisi zaten Türkiye ekonomisi. Bu anlamda bu ne yapar? Daha çok üretim, daha çok işte gayri safi milli hasıl, o içinde bulunduğumuz o şeyin yani kısır döngünün de kırılmasına da bu anlamda önemli ölçüde katkı yapacaktır. O anlamda üretim gerçekten önemli.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocalarım katkılarınız için. Sağ olun. Efendim, bu haftada ekonomi gündemindeki program konuklarımız Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden iki değerli konuğumuzdu. Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve araştırma görevlisi Didem Koca'ya çok teşekkür ediyoruz. Zeynep Yıldırım hazırladı. Sesimizi size Sefa Aktan ulaştırdı ve mikrofonda ben İpek Önder vardım. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
Ekonomi gündemi.